sizlerle bu sahneyi paylaşmak isterdim, burada olmak isterdim ama maalesef bir görevden dolayı, iş ve görev karışımı bir işten dolayı yurt dışında olmak mecburiyetinde kaldım. Tabii bu konuşmaları dinlemek, o heyecanı sizlerle paylaşmak, bu olayı sizlerle yaşamayı tercih ederdim. Olamadı. Hem benim için bir kayıp, inşallah sizler için bir kayıp olmaz. 2010 yılının başında hemen yıl döner dönmez Avrupa'da ciddi bir soğuk iklim esmeye başladı. Müthiş bir kar fırtınası Avrupa'yı neredeyse ele geçirdi. Ve bu hatta Almanya, İngiltere yollarda karla savaşabilmek için tuz toplarını neredeyse eritir hale geldiler. Dışarıdan ithalat yapmak durumunda kaldılar. O da yetmedi. Yolların bazılarını artık tuzlamayacaklarını söylediler. İnsanların evlerini kapatıp yiyecek almalarını ve evden çıkmamalarını söylemeye başladılar. Bu esasında tam 2010 yılında şeyin görüşüldüğü dönemde global ısınmanın en sıcak olduğu dönemlerin bir tanesinde ortaya çıkan bu durum insanlara şunu düşündürmeye başladı. Acaba global ısınma hakikaten hakikat miydi, değil miydi? Acaba dünya hakikaten ısınıyor mu, ısınmıyor mu diye bir düşünce ortaya çıkmaya başladı. Ciddi televizyon kanalları bu konuda oturumlar yaptılar, bilim adamları geldiler, konuştular ve tabii konu halen tartışma konusu. Fakat niye bu konu bu kadar önem kazandı? Çünkü insanlığın önündeki önemli sınırlardan bir tanesi, önemli sıkıntılardan bir tanesi, önemli engellerden bir tanesinin sanki ortadan kalkma fırsatı doğabiliyordu. Global ısınma, endüstriyel devrimin başından itibaren durmayan ve sürekli ilerleyen insanlığı karşısına sanki yepyeni bir sınır getirmişti. Ve bu sınır çok ciddi bir takım sıkıntılar da beraberinde getiriyordu. Acaba bu sınır ortadan mı kalkıyordu? Ve endüstriyel devrimin başından itibaren başlayan bu sürekli gelişim, kesintisiz gelişimine ve ilerlemesine devam edebilecek miydi? Konunun gündemde olmasının ana sebeplerinden bir tanesi buydu. Tabii insanlık ta başından beri sınırlarla savaşmayı öğrendi. Isınmak için ateşe ihtiyacı oldu. Ateşi buldu, ısındı. Işık yarattı kendine. Daha sonra, yıllar sonra, asırlar sonra küçük buzul devrinin sonundan sonra ve Avrupa'nın 1900'lü yılların başında, daha doğrusu 1100 yıllarının başındaki sıkıntılı döneminin, soğuk döneminin sonunda yazın etleri koruyabilmek için ihtiyaç duydukları baharatı sağlayabilmek için doğudan baharat yolunu buldular. Daha büyük keşiflere çıktılar, kıtaları buldular. Günümüzde ilk önce ay, sonra uzay, sonra uzayın daha da derinliklerine gitme ihtiyaçları olduğu her an insanlığın karşısına geçen bir takım sınırları aşma mecburiyeti çıktı ortaya. Tabii bu acaba bir engel miydi yoksa bir fırsat mıydı? Ay'a gitme engelini Ay'a giderek bir fırsata mı dönüştü insanoğlu? Uzayı araştırırken, uzayın derinliklerine giderken veyahut da önümüzdeki asırda Mars'a giderken o sınırları bir sınır gibi mi gördü yoksa bu sınır aşılabilecek bir fırsat gibi mi gördü? Günümüzün daha güncel konularına indiğimiz zaman Türkiye 1923 yılında Cumhuriyeti kurduğunda Batı dünyasında ilerlemiş dünyanın 300 yıl gerisinde ve kişi başına geliri 40 dolar mertebesindeydi Türkiye'nin. Sonraki 80 yılda her 20 yılda bir bu geçmişi yarılayarak yani 1940 yılında 300 yılı 150'ye indirerek 1960 yılında 75'e 80 yılında 40 yıla indirerek, 2000'li yıllarda da 20 yıla indirerek geri kalmışlığımızı çok ciddi bir gelişme sağladı. Ve 2000'li yıllara gelirken dünyanın en büyük 17. ekonomisi, 2000'li yılların hemen ötesinde, 2010'lara gelirken dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline gelme başarısını gösterdi. Üretim becerisiyle birçok neticeler sağladı. 1996 yılında Gümrük Birliği bizi üretim ustalığına itti ve bu yere getirdi. Peki önümüzde başka sınırlar mı belirlemeye başlandı? Evet, önümüzde başka sınırlar var. Şimdi esasında sınırların en önemlisiyle karşı karşıyayız. aşılması gereken, bu da yaratıcılık sınırı. Ben okul yıllarımda benim önümdeki önemli sınırlardan bir tanesi hakikaten yaratıcılığın ne kadar zor olduğunu anlayabilmekti. 5. sınıftayken hatırlıyorum, matematik hocam tahtaya 2 artı 2 eşittir 4 yazıyor. Ben de müdahale ediyorum, hayır 5 diyorum. Yaratıcılık uğruna 2 artı 2 eşittir 4 değil 5 diye iddia ediyorum. Tabii dersi kilitledim. Neticede bir tokatla ders devam etti ve 2 artı 2'nin eşittir 4 olduğunu anladım. Yaratıcılığın pek de öyle kolay bir şey olmadığını ilk dersini önce almış oldum. Yıllar sonra bu defa daha çok kendime dönük şöyle bir şeyle karşılaştım. Gündüzün çok fazla ders çalışmıyordum ama iyi de talebe olmak istiyordum. Geceler sınırlı. Herkes gibi benim de uykum geliyor. Dolayısıyla yeni bir metot yaratmıştım. Kanapenin sırtını kalorifer yanaştırıyordum. Onun üstüne yüzü koyun yatıyordum. Kitabı da koltuğun üstüne koyardım. Şimdi uyanık olduğum müddetçe tabii ağırlığımı koltuğun üstüne, koltuğun tarafındaki tarafıma verirdim. Ve dolayısıyla okuyacağımı okumaya devam ederdim. Fakat yavaş yavaş uykum geldiğinde ve uyumaya başladığımda tabii vücudun ağırlığı her iki tarafa eşit dengelenirdi. Kalorifere basmaya başlardı. Bir müddet sonra kalorifer beni yakmaya başlardı. Dolayısıyla doğal bir termostat olarak bir anda uyanırdım. Ve de işime devam ederdim. Böyle bir takım kendime has ve kendime uyguladığım bir takım yaratıcı fikirlerim ve uygulamalarım olurdu. Tabii bu böyle yaklaşım bir müddet sonra da ister istemez işe yönelik de gelişmeye başladı. Örneğin, ben şeyden döner dönmez, İngiltere'den, eğitimden döner dönmez bir araba tasarım konusu bizim içinde bulunmuş şirkete geldi. Otosan'da çalışıyordum, araba tasarlanması söz konusuydu. Bir otomobil tasarlanması bugün neredeyse 2 milyon saat, yani 1000 adamın 2 yıl çalışmasını gerektiriyor aşağı yukarı. Tabii o zaman 1000 tane mühendis falan yoktu, söz konusu değildi. Tabii da bu 5-10 tane mühendislik o bulunduğum departmanda elimizdeki görevle yeni bir aracın üretilmesiydi. 7 aylık da vaktimiz vardı. Şimdi yapılır mı? 7 ay, 5 kişi, 1000 kişi ve 2 yıl karşılaştırıldığında tabii imkansız gibi görünüyor. Fakat insan imkansızı yaratmayı biliyor, imkansızdan netice çıkartmayı biliyor. Ve biz takımımızla birlikte bunu başarmayı bildik. 7 ayda Böcek diye bir araç çıktı. Tabii ki o günün benzer araçlarına kıyaslandığında çok daha basit bir şey. Binlerce saatte yapılan bir şey, çok daha az bir vakitte, milyonlarca saatte yapılan bir şey, çok daha az vakitte yapılmıştı. Ama bir Anadolu'nun önünü kesip üstüne yepyeni bir gövde koyaraktan bunu halletmeyi bilmiştik. Şimdi bunun gibi uygulamalar, profesyonel hayatı boyunca tabii insanın karşısına defalarca geliyor. Mesela şunu hatırlıyorum, 1980'li yıllarda bir tane lansman yapılacaktı. Bir kamyonun da bir şeye girmesi lazım, bir otelin lobisine girmesi lazım. Ama kapısından girip de lobiye girmesine imkan yok. Tabii orada önde duran büyük camlar var, camlar engel. Kamyon camın içinden girse camlar kırılır ama çözümü de var, camı sökme imkanı vardı. Yani oteli söküp kamyonu lobiye sokma imkanı vardı. Tabii bu ilk önce engel gibi görünen bir cam esasında çözüm olarak ortaya çıktı. Ve de kamyon oraya girdi, lobiye girdi ve de hiç beklenmedik bir lansmanın başarılmasına fırsat verdi. Yıllar sonra başka bir sorunla karşılaştım. Başka bir şirketin içinde yabancı ürünlere karşı yerli bir ürünü satmayı deniyoruz. Bu da maalesef bir zırhlı bir araç. Zırhlı bir aracın içindeki personel koruması söz konusu. Tabii Türkiye'nin o zaman ciddi sıkıntıları da var. Ama böyle sıkıntılar içinde de denenmiş, bilinen bir aracın devreye girmesi söz konusu. Bizimki ise hiç denenmemiş, yepyeni bir araç. Dolayısıyla bir zırhlı araç. Bunu tabii denemelerde her türlü denemesi yapıldıktan sonra alıcılar şunu sunuyorlar. Diyorlar ki bu şaka değil, bu araç hakikaten ciddi işler yapacak, içindekini korumak durumunda. Nereden biliyorsunuz? Biliyoruz, bilmiyoruz derken konu şeyi iddiaya bindirdiler. Dedik ki o zaman o kadar eminsiniz. Birinizden birisi aracın içine girsin, üstüne ateş edeceğiz dediler. Ve tabii ister istemez orada o bir yaratıcılık çözümü. Yani acaba hakikaten bu aracın iyi olup olmadığı nasıl bulunacak? Nasıl emin olacak? Denenerek emin olacak. Bir de kim deneyecek bunu? Bunu iddia eden içeri girecek, iddia eden üstüne ateş edecek ve iddia eden eğer hala yaşıyorsa, ki böyle bir aracın içine bir mermi girdiği zaman yumuşak bir yere saplanana kadar durmaz. İçeride bir koşu edip gezer. Bizim de aracının içinde de pek de sert yerler yoktu. Tabii oradaki en yumuşak yer benim vücudumdu, dolayısıyla ben girdim. Ama bugün karşınızdayım, dolayısıyla böyle bir sıkıntı olmadı. Şimdi insanın profesyonel hayatında çok gelişmeler ve değişiklikler olabiliyor. Mesela bir tane daha örneği var. Başka bir şirkette bir Kaizen uygulaması yapıyoruz. Kaizen'de biliyorsunuz çok süratli gelişme yapmanız lazım. Bir günde gelişmeyi ve değişimi görmeniz, ertesi gün bunu uygulamanız lazım. Öyle bir yer seçmişiz ki çok da ciddi şeyler yapmak gerekiyor, değişiklikler yapmak gerekiyor. Bakım ekibi fabrikada diyor ki 3 ayda yaparız, biz diyoruz ki demişsiniz siz 3 ayda değil, bunu bir günde yapacaksınız. Ona da diyor ki imkan yok, bizim bütün işçilerimiz gidiyor. Ben oranın genel müdürü, o zaman ben işçilerin şoförü olurum dediğim zaman akan sular durdu. Biz bunu yarın sabaha yaparız dediler. Yani şu imkansız, imkansız değildir. Sınırların yarattığı imkansızlık esasında imkansız değildir. Şimdi önümüzdeki yaratıcılık sınırına bakalım. Türkiye'nin ileriye dönüş bakışında 2050'li yıllarda bazı kurumlar diyor ki Avrupa'nın ikinci büyük memleketi olacağız. Biz 2023'e bayrak diktik. 2023 bizim için hat safhada önemli bir konu ve nokta. Biz orada kişi başına gelirimizin 20 bin dolar olmasını istiyoruz. Peki bütün bunları nasıl başaracağız? En önemli sınırımızı aşarak başaracağız. Ama birçok kişi şunu diyor. Evet, karşımızda politik sıkıntılar var, ekonomik sıkıntılar var, çevremizde politik sıkıntılar var, bizim sosyal sıkıntılarımız var. Çok güzel. Esasında bütün bu sınırlar bizim gelişeceğimizin ve gelişmemizin garantisi. Çünkü insanoğlu geçmişinde ancak sınırlarla karşılaştığı zaman gelişmiştir. Bu sınırlar bizim gelişmemize engel değil, tam tersi bizi kamçılayan ve geliştiren konular. Geçmişimize dönersek ve bakarsak, ne zaman bir kriz yaşamışsak ve ne zaman bir sınırı aşmamız gerektiyse, o zaman onun arkasından çok daha süratli gelişme fırsatımız oldu. Aldığımız yol hiç de az bir yol değil. Bugün başarılarımıza bakarsak, 17. büyük ekonomi dediğimizde Avrupa'nın en büyük otobüs üreticisi, en büyük ikinci ticari araç üreticisi, en büyük beyaz eşya üreticilerinden Avrupa'nın %25 pazar payına sahip olan bir kahverengi eşya üreticisi durumundayız. Dolayısıyla geldiğimiz yol hakikaten çok da ciddi bir yol. Şimdi ileriye dönüp baktığımızda da gitmek istediğimiz yol daha da ciddi bir yol. Peki bu yolda o zaman ne yapacağız? Bu yolda hakikaten kendi aklımızdaki bugüne kadarki paradigmalarımızı değiştirmeye ihtiyacımız var. Ve bir yaratıcılık ihtiyacının ve bir yaratıcılık fırsatının nasıl 1990'lı yıllarda bir üretim ustalığı gibi oluşmuşsa, yaratıcı ustalığının da aynı şekilde ihtiyacını anlamamız ve bunun için uğraşmaya ihtiyacımız var. Ocak ayı halen sıcak devam ediyor. Ocak ayının sıcak olması global ısınmanın yok olmakta, daha doğrusu Türkiye'de sıcak devam ediyor. Avrupa'da ise soğuk devam ediyor. Ocak ayının Avrupa'da soğuk devam etmesi, global ısınmanın yok olmakta olduğunun ve esasında dünyanın soğumakta olduğunun bir işareti değil. Çünkü bu çekimi yaparken biz işte Ocak ayının ortasında İstanbul'da neredeyse bahardan bir gün yaşamaktayız. İnsanoğlu önündeki sınırları bazen aşmaktansa sınırların yok olmasını tercih edebilir. Ama benim gönlümden geçen esasında global ısınmanın ciddi bir şekilde halen başımızda olması. Bugünkü iklim de zaten bana buna şey veriyor. Buna benim yönümde bana yardımcı oluyor. Çünkü bu önümüzdeki çok ciddi sınırlardan bir tanesi ve bu sınırların aşılması şart. Bu sınır oldukça da insanoğlunun aşmanın yolunu bulacaktır. Aynı şekilde Türkiye'nin önündeki yaratıcılık sınırı bizim önümüzdeki en ciddi sınırlardan bir tanesidir. Ve biz eğer 2023'lerde veyahut da 2050 yıllarında varmak istediğimiz yere varmak istiyorsak, o sınırların önümüzde bulunması bizim için bir engel değil, kamçılayıcı bir fırsattır. Bunu bireylere indirmenin imkanı vardır. Her birimizin kendi yaşamında birçok sınırı ve sıkıntısı vardır. Bu sıkıntılar genellikle önümüzden gitsin, kaybolsun, önümüz açılsın isteriz. Bu sıkıntıların bizi çamura sapladığını tahmin ederiz. Oysa sınırlar insanoğlunun gelişmesinin en önemli parçalarından bir tanesi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Sınırlar bizim geleceğimizin garantisidir. Şimdi bizim zihnimiz daha çok şunların etkisine, zaten folklorumuza da girmiş zihnimizin içindekiler. Yani mesela folklorumuzda görünen köy kılavuz istemez, yağ satarım, bal satarım, ustam öldü ben satarım şeklinde bir bakışımız vardır. Yani benden önce bir şey yapmam için ustanın ölmesi lazım veyahut da hani bir köyün görünmesi lazım kılavuzun olmadan gidebilmesi için. Hatta eski köye yeni adet getirme, dolayısıyla yani bilinen şeyleri değiştirme gibi zaten folklorumuzda olan ve söylenen birçok şey vardır, deyim vardır ve söylem vardır. Bunların devri geçmiştir. Bunlar işte bizim bugün, bunları artık gömme günümüz olması lazım ve bizim yeni bir bakışa ihtiyacımız var. Şimdi bunları çok iyi yaptık biz. Esasında ustanın dediklerini çok iyi yaptık. Eski köye giden eski adetlerle çok da yol başardık. Dünyanın 17. büyük ekonomisi olduk ama dünyanın 10. büyük ekonomisi olmak istiyorsak artık böyle olmamıza imkan yok. Farklı bir düşünce tarzına, farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu yaklaşım dünyanın bizden beklediği katma değeri dünyaya verebilme yaklaşımıdır. Yani biz başkalarının dedikleriyle ve onları iyi uygulayarak geleceği yaratamayız. Eğer biz dünyanın 10 büyük devletinden bir tanesi olacaksak, biz de bunların yaratıcılarından bir tanesi olmalıyız. Biz de yaratmalıyız. Biz de yapmalıyız. Başkasının yaptığını değil, biz de kendi özgün yaptıklarımızı başkaları tarafından kopya edilir, başkaları tarafından yapılır hale gelmeliyiz. Yani dünyanın 10. büyük ekonomiden beklediği bir takım şeyler vardır. Siz seyirci değil, tribünde olamazsınız. Artık yapan, oynayan, uygulayan, uygulatan olmak durumundasınız. Artık bir orkestra şefi haline dönmeye ihtiyacınız vardır. Dolayısıyla bugün yaratıcılıktan kastettiğim sadece bir ürün yaratmak ya da bir işi yaratmak değil. Burada yaratıcılıktan kastettiğim önümüzdeki 10-15-20 yılda artık bizlerin dünya vatandaşı olarak dünyanın beklediği, bizlerden beklediği katma değeri bir üründür, bir modadır, bir markadır, bir yaklaşımdır, bir ekonomik teorisidir, bir yeni bir müzik devrimidir, yeni bir sanat olayıdır, yeni bir edebi olaydır. Neyse, dünyanın bizden beklediği bir katma değer vardır. Biz 10. büyük ekonomi olacaksak ki endikatörler bunu yapabileceğimizi söylüyor. Bu sanki alın yazımızda yazılı. Biz oraya gidiyoruz. O zaman bizim de süratle bunu yapacak olan kişiler olarak beynimizin içindeki düşünce paradigmasını değiştirerek uygulayıcıdan uygulatıcıya, uygulayandan yaratıcıya, uygulayandan olgunana doğru yeni bir değişimi, yeni bir reset'e ihtiyacımız var. Evet, katılımcılar, sevgili katılımcılar, sizlerden bugün maalesef sizlerle birlikte bu olayı paylaşamadığım için hakikaten üzgünüm. Çünkü paylaşmış olsaydım çok daha canlı ve sıkı bir şeyi yaşamış olurdum, bir olayı yaşamış olurdum. İnşallah gelecek yıllara bunu yapma fırsatını bulacağım. Tabii eğer davet edilirsem böyle bir olaya. Hepinize bütün katılımınızdan ve de şeyinizden dolayı, buradaki varlığınızdan dolayı uzaktan da olsa teşekkür edeyim ve inşallah önümüzdeki yıllarda aynı olaylarda ve ReSetX şeylerinde, projelerinde buluşmak üzere hepinize iyi günler dileyim ve sizden müsaade isteyeyim. İyi günler efendim.